11. ayrım. Ben tezgah falan kurmadım. Yasal bir şekilde bir aracı kurumun seans salonunda gerçekleştirdim tüm işlemlerimi. Kazandığım her kuruş anamın ak sütü kadar helaldir. Ne süt varmış senin ananda da be kardeşim. İç iç bitirememişsin. Bizim 7 sülalemiz sağmaz o sütü dedi masadaki, yüzü iyice asılmıştı. Genç adam rahatsız oldu bu yüz ifadesinden. Yoksa şimdi filmin şiddet sahneleri mi çekilecekti? Ağzımız bozuldu bizim de. Sizin gibi heriflerle uğraşa uğraşa diye söylendi masadaki polis. İkinci polis eğildi ve gözlerinin içine dikti gözlerini. Senin safa yattığın iş, Amerika'da vergi kaçırmadan sonra ikinci büyük suç, biliyor musun? Sorgu ilerledikçe terleyen ellerine önce alnı, sonra yanakları, en sonunda da tüm bedene eklendi. 6 yıla kadar hapisten söz ediyordu adamlar. Bu ceza asla paraya maraya çevrilmezdi, sike sike yatardı. Aylarca telefonunu dinledik dedi ayaktaki polis. Bütün alım satım emirlerini tek tek izledik. Allah'ın var, sen diğerleri kadar büyük değilsin. Hatta onların yanında nokta bile sayılmazsın. Bu yüzden yaptıkları alemlere bile çağırmamışlar seni. Bizim şaşırdığımız da zaten bu. Durup dururken seni niye ortak ettiler ki bu çarka? Neydi senin özelliğin? Seni yemlemeye neden ihtiyaç duydular? Avukatımı istiyorum diye kekeledi. Merak etme, yoldaymış. Ama bizim sorularımız da bitti zaten dedi diğeri. Savcı hepsini birden tutuklama talebiyle mahkemeye gönderdi. Ama hakim biri gazeteci 5 kişinin tutuklanmasına, diğerlerinin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Tutuklananların içeriden bilgi sızdıranlar oldukları ortadaydı. Yani kanaryalar. Diğerleri ise sadece bu bilgileri kullanıyordu. Çok şükür en azından şimdilik de olsa içeri girmedim diye sevindi adliyenin kapısından çıkarken. Sevil kapıda bekliyordu, koşup sarıldı. Donuktu genç kadın, ellerinin içine bir şey koydu ve titreyen sesiyle konuşmaya çalıştı. Bütün gazetelerde manşetsiniz. Televizyonlar haberinizi döndüre döndüre yayınlıyor. Hani batsam bile dert değil demiştin ya, keşke batsaydın. Keşke dediğin gibi haydan gelen huya gitseydi ama sen bizi batırdın, kirlendin, farklı bir adam oldun. Değdi mi bari? Nasıl bakacağım şimdi insanların yüzüne? Arkasını dönüp yürüdü. Birkaç adım attı, durdu, bakmadan konuştu. Bunca zaman seni engellemediğim için aslında suçun büyüğü bende. Yalnız seni değil, kendimi de cezalandırıyorum. Gitti. Adam yerinden kımıldayamadı bile. Şaşkınlığı geçince avucuna baktı. İki tek taş küpe, soluk bir alyansın yanında parıldıyordu. Risman Bas, 7-8 yaşında olmalıydı ilk heves ettiğinde. Annesinden yalvar yakar aldığı çamaşır ipini Kütahya'daki köy evinin bahçesine serer, üzerinde ip cambazı gibi yürümeye çalışırdı. Ninesi de her defasında, Allah korusun evladım, böyle şerli işlere heves etme, git öbür çocuklarla top oyna derdi. Serpilip geliştikçe ilerletiyordu cambazlık işini. Yerden havalanmaya ilk cesaret ettiğinde kesilmiş büyük bir dalı iki taşın üstüne koyup yürümeye çalıştı. Sonra dalın yerini bir kalas, biraz serpilip gelişince de babasının bulup getirdiği halat aldı. Halatın iki ucunu iki ağaca yerden bir metre yukarıya bağlamıştı babası. Bir tek o destekliyordu oğlunun ip üstünde yürüme hevesini. Ablaları gibi etek mi giysin benim oğlum? Mangal kadar yürek var onda. Cambaz da olur, pilot da diyordu. Nasıl bir ilgi kurduysa artık, halatın üzerindeki macerası 2 yıl kadar sürdü. Sonra da tatsız bitti. O güne kadar da binlerce kez düşmüştü halattan. Ama hepsini sakatlanmadan atlatmayı başarmıştı. Genelde 2 ayağının üzerine düşerdi. Ama o gün tam halatın üzerine çıkmıştı ki komşu kızı Nazmiye'nin kendisini seyrettiğini gördü. Heyecanlanmış olmalıydı. Dengesini yitirdi ve sağ kolunun üzerine çakıldı. Babası tarladaydı. Annesi hemen eşeğe bindirip kasabadaki kırık çıkıkçıya götürdü. Adam kırığın nerede olduğunu anlamak için kolunu sıkıyor. O sıktıkça da acıdan bayılacakmış gibi oluyordu. Sonunda kolu kalın tahtalarla tutturuldu ve bir bezle bağlanıp boynuna asıldı. Böylece cambazlık macerası da sona ermiş oldu. Daha doğrusu o 40 yıldan fazla bir süredir öyle olduğunu sanıyordu. Şimdi geriye dönüp baktığında hayatının sadece kendisinin de değil tüm hayatların nasıl ip üzerinde geçtiğini düşündü. Hayatın kendisi bir denge oyunuydu çünkü. Böylesine gergin bir ip üzerinde normal bir insanın düşmemesi, bir yerlerini kırmaması tam bir mucizeydi. Bugüne kadar farkına bile varmamıştı ama Hayat onunla hala ipin cambazla oynadığı gibi oynuyordu. O kadar çok düştü ki bunca zamandır. Yerden yüzlerce metre yüksekteki bir ipten düşmek, onların yanında çocuk oyuncağı kalırdı. Ve o eski bir ip cambazı olarak bu oyunu çok da beceremedi. Dengeyi bir türlü tutturamadı. İpin esnekliğini, rüzgarın şiddetini ayarlayamadı. Ne zaman, tam bu kez oluyor galiba dediyse kendini yerde buldu. Her cambaz dediğinde babası itiraz eder. Cambaz değil, canbaz diye düzeltirdi. Canıyla oynayan manasında. İp cambazına ise rismanbaz denir. Sonra da Evliya Çelebi'nin hatıratındaki rismanbaz şenliklerini anlatırdı. Ankara'nın yakınlarında bir yerde yılda bir kez nasıl buluştuklarını, en iyi rismanbazı seçmek için nasıl yarıştıklarını, 50 metre yükseklikteki ipi tepenin arasına gerdikleri ipin üzerinden nasıl koşarcasına geçtiklerini ve ölenleri elbette. İşte akıp gidiyordu zaman. Ninesinin duası hep kulağındaydı. Şerli işlere girmiyordu girmesine de, hayırlı bir iş de tutturamıyordu. Babasının cesaretiyle girdiği her işte kendi beceriksizliğiyle başarısız oluyordu. İp durmadan kayıyordu ayaklarının altından. İlerlemek de zordu, dönmek de. Tam ortasındaydı halatın. İlerlemekten, ipin sonuna ulaşmaktan çoktan vazgeçmişti de. Keşke orada kalabilseydi en azından. Elindeki denge çubuğu değerleriydi bir bakıma. Ona iyi, doğru, güzel diye öğretilen şeylerdi. Hayat ise ipin kendisiydi sallanıp duran. Ne gariptir ki o ipi geçenlerin hiçbirinin elinde kendisine iyi, doğru, güzel diye uzatılan denge sopası yoktu. Kuralsızdı onlar. Duruma göre karar verir ve uygularlardı. Ona ayıp oluyormuş, buna ihanet ediyorlarmış, aldırmazlardı. İnsanları kırmaktan, ah almaktan, kötülük yapmaktan korkmayanlar, sadece kendi çıkarları için yaşayanlar başarılı oluyordu hayat ipinde. Kendisi gibi tüm dikkatini ellerine tutuşturulan denge çubuğuna verenler ise düşmeye mahkumdu. Onca yıl müdürlük yapmıştı vergi dairesinde. İstese cambazlığın kralını gösterirdi millete. Rismanbazlık yüksekokulu bile açardı. Ama o doğrularına sarıldı hep. Hep denge çubuğuna tutundu. Ve ip ayağının altından her kaydığında yerde o çubukla yatar buldu kendini. Oğlu evlenecekti. Kız tarafı düğün diye tutturmuştu. Tek yol nasıl ödeyeceğini bilmeden kredi almaktı bankanın birinden. Emekliye ayrılmadan önce kapısından eksik olmayan bir şube müdürünün yanına gitti. Derdini anlattı. Maaşını sorup güldü banka müdürü. Bu maaş karşılığı vereceğimiz krediyle oğlunuza damatlık bile alamazsınız. Tam teşekkür ederim demiş çıkıyordu ki arkasından seslendi müdür. Hatırlıyorsunuz değil mi? Önünüzdeki tüm yollar açıktı aslında. Ama siz yolu bırakıp ipte yürümeyi seçtiniz. Üzgünüm, karar sizindi. Beyaz ışıklı banka şubesinden çıkıp şu banka oturduğu andan beri o yüzden takılıp kalmıştı çocukluğundaki cambazlık hikayesine. Cep telefonunu çıkarıp karısını aradı. Evi satıyoruz hanım, haberin olsun.